Ayrım 14.
Sayfa 168. Beşir Ayvazoğlu günümüz yazarlarından. Aslında bu tuhaf gösteriyi seyredenler bacaklarının titrediği uzaktan bile belli olan göstericilerden daha kalabalıktı. Ne olup bittiğini anlayamadıkları için şaşkın ve yabancı gözlerle bakıyorlardı. Genç ve siyah cübbeli bir softa kalabalıktan ayrılmış, meclis duvarının dibinden şaşkın şaşkın bakan askere doğru yürüyor, kararlı el kol hareketleriyle asker, Allah, Muhammed, İslam, Edirne sözlerinin geçtiği uzaktan tam anlaşılamayan sözler söylüyordu. Göstericilerin arasına karışmış olan ve o anda önemli bir darbe teşebbüsünün, dolayısıyla tarihi bir hadisenin içinde olduğunu anlayan Yahya Kemal, sahanlığa biriken kalabalığın ortasındaki ufak tefek adamı seçmeye çalıştı. Evet, evet, Enver Bey'di bu. Etrafındakiler adeta kanatlarını açmış kuşlar gibi hem onu koruyor hem de askere karşı Edirne, Edirne diye haykırıyorlardı. Sahanlıktaki kalabalıkta boyunlarındaki şalları sallayan iki fedai, silahçı Tahsin ve gümül cineli Eyüp hemen dikkati çekiyordu. Bu komitacı ruhlu herifler kim bilir neler yapmışlardı. Kalabalık arasında az önce içeriden silah sesleri geldiği ve bazılarının vurulduğuna dair konuşmalar oluyordu. Kalabalık yeniden hareketlenirken sonucu beklemeden aradan sıyrılıp sirkeciye doğru yürümeye başlayan Yahya Kemal, Baba Ali'nin 200 metre ilerisinde insanların yukarıda olup bitenlerden habersiz konuşup gülüştüklerini, alışveriş ettiklerini görünce şaşakaldı. Yılmaz Öztuna, günümüz yazarlarından. Sabıkalılardan müteşekkil çete Baba Ali'ye daldı. Sadaret Ser Yaveri, yani Başbakanlık Baş Yaveri, Nafiz Bey ile Harbiye 2. Yaveri, Kıbrıs'ı Tevfik Bey adlı iki subaydan başka, 8 nöbetçi er silahlarına davrandıkları için derhal şehit edildi. İttihatçılardan da bir kişi öldü. Silah sesleri üzerine Harbiye Bakanı Nazım Paşa dışarı çıktı. Enver Bey ile karşılaştı. ''Sen siyasetle uğraşmayacağına dair bana şahsi ve askeri namusun üzerine söz vermemiş miydin? Bana verdiğin söz bu muydu? Pezevenkler, beni aldattınız.'' Fazla konuşamadan tek kurşun yiyerek öldü. Bu kurşunun Enver veya Yakup Cemil tarafından atıldığı bugüne kadar günah kaşalı kalmıştır. Talat ve Enver beyler 81 yaşındaki Sadrazam yani Başbakan Kamil Paşa'nın başına dikildiler. Kamil Paşa masanın başında ayağa kalkmaya lüzum görmeden komitecilerle görüştü. Devletin tarihi boyunca gördüğü en felaketli harp içinde bulunduğunu, böyle bir darbeyle hükümetten çekilmesinin felaketi arttıracağını söyledi. Ancak silahla tehdit edilmesi üzerine istifayı bastı. Böylece Fransız, İngiliz, Yunan, Arap ve Fars dillerine tarihe vukufuyla tanınmış, bütün Avrupa'da şöhret yapmış, oldukça muktedir bir devlet adamının siyasi hayatı sona erdi. Teğmen Selahattin, dönemin subaylarından. Akşam gazeteleri şu havadisi verdiler. Kahramanı Hürriyet Kaymakam yani Hürriyet Kahramanı Yarbay, Enver Bey Baba Ali'yi basmış, hükümeti devirmiş, bu sırada Başkumandan Vekili Nazım Paşa aldığı kurşun yaralarına dayanamayarak ölmüştür. Mahmut Şevket hem Sadrazam yani Başbakan hem de Harbiye Nazırı olmuş. Beşir Ayvazoğlu günümüz yazarlarından. Yahya Kemal, ertesi gün gazetelerde Nazım Paşa'nın ve üç yaverinin kaza kurşunlarıyla şehit olduklarına dair maa teessüflü ruhsuz haberi okuyunca olduğu yere yığılıp kaldı. Birden bir avize tavandan kurtulup olanca ağırlığıyla yere düşerek tuzla buz olmuştu sanki. Kurmay Yambay Enver Bey. Darbe çeyrek saatte olup bitti. Sadece kan dökmenin benim programımda olmadığını söyleyebilirim. Kamil'in yaverlerinden birinin ateş etmesi üzerine karşılıklı birkaç kurşun atıldı. İki yaver ve bir sivil polis ve maalesef olay yerinde bulunan dostum Nazım yere düştü. Her şey bana rağmen ve arzum hilafına oldu. Ama oldu. Olan olmuş Enver Bey'in beraberindeki bir avuç iddiatçı fedai ile yaptığı baskın, Harbiye Bakanı Nazım Paşa'nın Yakup Cemil isimli fedai tarafından yere düşürülmesi, yani öldürülmesi ve Başbakan Kamil Paşa'nın millet sizi istemiyor gerekçesiyle istifa ettirilmesiyle son bulmuştur. Hürriyet ve Trablusgarp kahramanı Kurmay Yarbay Enver Bey toplantı halindeki kabineyi iddiatçı arkadaşlarıyla ezmiş, hükümetin değişmesini sağlamıştır. Baskın sonrasında Kamil Paşa'ya zorla imzalattırdığı istifa yazısını saraya götüren Enver Bey'e, Padişah Mehmet Reşad'ın, ''Beyefendi oğlum, başbakanlığa kimi layık görürsünüz?'' diye sorduğu da o günlerden kalma rivayetler arasındadır. İttihat ve Terakki Partisi'nin bu yolla ele geçirdiği iktidar, başbakanlığa layık görülen Mahmut Şevket Paşa liderliğinde kurulan yeni hükümete dönüşür sonraki günlerde. Başkomutan vekili Nazım Paşa'nın öldürülmesiyle de durumdan sorumlu olanlara ordunun nasıl bir ceza verdiği ortaya çıkmıştır. Enver Bey'e göre yeni kabine lüzumu halinde savaşa hazırdır. Her şey iyi gitmektedir. Eğer İzzet Paşa ordu kumandanı olursa ben de onun kurmay başkanı olacağım. Ya hepimiz öleceğiz ya da vatanımızı kurtaracağız diye yazmaktadır mektuplarında. Ama değişen hiçbir şey de olmamıştır. Ne Edirne'yi savunan birliğin tahammülü kalmıştır ne de binbir hayalle kurdurdukları yeni hükümetin. Kendi içlerindeki uyumsuzluk bile o derecelere varmıştır ki darbeyle atadıkları yeni başbakan da yeni başkomutan vekili İzzet Paşa da askerin ve siyasi durumun harp için uygun olmadığı görüşündedir. Ve ikisi de aynı karardadır. Eğer İttihatçılar tarafından harbe karar verilirse istifa edeceklerdir. Kurmay Yarbay Enver Bey, 27 Ocak 1913. Burada herkes canımı sıkıyor sevgili dostum. Etrafıma baktığımda dost olsun, düşman olsun, herkesin korkak, ödlek, tedbirli ve kendi menfaatlerini düşünen insanlar olduğunu görünce tamamen altüst oluyor ve kendimi kaybediyorum. Bazen beynim olduğu yerden fırlayacak gibime geliyor. Ama ölüme kadar çalışmak lazım. İki kişilik gücüm olsaydı eminim her şey başka türlü yürürdü. Ah, harp çıksa mutlaka kazanırdık. Harp, yani Türkiye için hayat. 28 Ocak 1913. Komik değil mi? Ama savaşsever oldum ama her şeyi kurtarmak için başka çare yok. Her şeyi zorla ele almak ve dünyaya bir tek insanın neler yapabileceğini göstermek için kırlaşmış bir sakalım olsun ne kadar isterdim. Yorulmak bilmeden çalışıyorum, siyasete de karışıyorum. Kamil'i devirip yerine biraz cesur Mahmut Şevket Paşa'yı geçirerek her şeyi kurtarabileceğimi zannediyordum. Ama heyhat, bu kadar saydığım kurmay başkanımız her şeyi kendisiyle sürükleyebilecek bir ödlek çıktı. Kendimde bütün bir Bulgar ordusuna karşı koyacak gücü buluyorum. Ah yine de zor. Mahmut Şevket'in yeterince gözü pek olup olmayacağından emin değilim. Maalesef askerlerin büyük bir kısmı sulhtan yana. İstanbul'a tam bir çaresizlik hakimdir. Diplomatik alanda yalnız kalınmıştır. Üstelik ateşkes 3 Şubat'ta sona ermiş, Bulgarlar yeniden saldırıya geçmişlerdir. Cemiyet ise Çatalca hatlarından karşı saldırıya geçilmesinde hala ısrarlıdır, bastıran kışa rağmen. Mahmut Şevket Paşa Başbakan: Bu adamların, yani İttihatçılar, hiçbiri ordumuzun gerçek vaziyetinden haberdar değildi. Talat, yani İçişleri Bakanı ve Halil, yani Meclis Başkanı Beyler, verdiğim izahatı dinlediler ve asker olmadıkları için kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Meğer söylediklerime içlerinden inanmamışlar. Başkomutan vekili İzzet Paşa'ya gidip taarruza geçmesi için onu sıkıştırmaya başlamışlar. İttihatçıların adam olmayacakları kanaati artık bende büsbütün teessüs etti. Bu kadar felaketlere rağmen hiç de akıl erdiremeyecekleri ve erdiremedikleri askeri işlere bile karışmaktan vazgeçmiyorlardı. Devleti idare edebileceklerine kanaat etmeleri meselenin en feci tarafıydı. Hala sözümü dinlemek istemiyorlardı. Gene beyinsiz kafalarındaki yavan fikirlerle hareket etmekten vazgeçmiyorlardı. İttihatçılar böyle mecnun adamlardı. Ya muhalifleri onlardan iyi miydi? Asla. Muhalifler üstelik rezil ve ahlaksızdı. Bu memleketin istikbali bilmem ne olacak. İttihatçılar hükümetin savaşı sürdürmesine yardımcı olmak için Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'ni kursalar da ülkeyi savaşa hazır hale getirme gayretlerinden bir netice çıkmamaktadır. Çünkü orduda savaşmak gibi bir istek kalmamıştır. Kurmay Binbaşı Hafız Hakkı Bey Başbakan'a bir mektup yazarak Genelkurmay Karargahı'ndaki mağlup komutanların yerine yenilerinin tayini talep eden bir ortak kanaati bildirir. Bu fikir müfrit ve tehlikeli bulunduğu için kabul görmez ve reddedilir. Edirne'den gelen haberler ise iyice fenalaşmaktadır. Başlayan kar fırtınaları savunmayı daha da zorlaştırmıştır. Bulgarların Çatalca'daki savunma hattını yarıp İstanbul'a girebileceğinden endişelenen Mahmut Şevket Paşa, bir taraftan da Bulgar ve Yunan ordularının birleşip Anadolu'ya asker çıkarmasından endişelenmektedir. Bu şartlar sebebiyle iddialara göre Paşa Edirne'nin çok da önemli olmadığını, eğer bizde kalacak olursa senede 1 milyon liradan fazla askeri masraf gerektireceğinden, Edirne'den vazgeçilmesi gerektiğinden bile bahsetmektedir. İşin tuhafı Edirne'de gün geçtikçe İstanbul'a benzemektedir. Edirne valisi ile Edirne kalesi komutanı bu zor günlerde bile iyi geçinmeyi becerememişler, belki de bu yüzden aylardır direnen şehir 26 Mart'ta düşmüştür. Daha kötüsü Bulgarlar Edirne'de ele geçirdikleri ağır topları Çatalca'ya taşımaktadır. İktidarın yeni sahibi İttihatçılar hem askeri hem de siyasi açıdan tam bir hezimetle karşı karşıyadır. Enver Bey'in kaleminden İstanbul'daki nişanlısına veya Almanya'daki arkadaşına yazdığı mektuplarla o günlerde yaşananlar ve ordunun durumu. 11 Nisan 1913. Bu ordu mağlubiyet için yaratılmamış. Sadece başlarında büyük bir komutanları yok. Hiç değilse ölerek şerefimizi kurtarmak için çalışmama kimse mani olamayacak. Demir gibi bir iradeyle dünyaya hakim olunur. Almanya'ya. 15 Nisan 1913. Ya Rabbi, biz şu dünkü Bulgarlara mağlup olacak mıydık? Bizim bu hayattan başka bir şey düşünmeyen alçak paşalarımız, hissiz heyet-i zabitanımız varken elimizdeki bu mükemmel askerle işte böyle rezil oluruz. Burada ben ilerleyin diye teklif ettikçe yukarıdan korkudan kısılmış bir sesle dur, yapma, gitme diye emreden korkak amirlerin emri altında kaldıkça kahrımdan patlamak işten bile değil. Düşman kaçıyor, bana dur emrini veriyorlar. Nişanlısına. 16 Nisan 1913. Bana acımayın, ben güvenimi hiçbir zaman kaybetmedim ve kaybetmeyeceğim. En büyük dileğim vatanımı tam mutluluk içinde görmektir. Allah bana merhamet edecektir. Almanya'ya. 20 Nisan 1913. Ben ilerleyelim diye teklif ettikçe yukarıdan korkudan kısılmış bir sesle başkumandanlık vekaleti aman olmaz diye alıkoyuyor. Ne yapayım, kader böyleymiş. Ma mafih Bulgarlara bunu bırakmamaya kasem ettim. Elbet bir gün gelir ben büyür ve ileride Bulgarlara karşı yürüyecek orduya kumanda eder, o vakit öcümü alırım. Nişanlısına. 30 Nisan 1913. Gergin sinirlerim, ağır kalbim hayatı benim için dayanılmaz hale getiriyor. Kısacası çok acı çekiyorum. Maziyi düşünerek istikbale bakıyorum. Ah neydik ne olduk. Ağaç kabuklarını yutan Bulgarların gözlerinin önünde hiç şikayet etmeden ölen askerlerimizi görüyordum. Yok, hakikaten bu kadarı fazla artık. Böyle manzaralar karşısında ben de soğukkanlılığımı kaybediyorum. Ve Avrupa milletleri, ben Allah adına yemin ediyorum ki bu zavalların intikamını alacağım. Hey Allah'ım, sadece onlar da değil, küçük çocuklar, kızlar, ihtiyarlar, kadınlar hepsini boğazlıyorlar. Hem de acımasızca. Yumruklarımı sıkıyor ve intikam almaya yemin ediyorum. Bize karşı yapılan her şeyin intikamını almaya. Kalbimi parçalayan her şeyi bir an olsun unutabilseydim. Almanya'ya. 8 Mayıs 1913. Kalbim kanıyor. Ah sevgili, etrafımız ne sıkıntılarla çevrili. Her yerde son Haçlı seferinin yarattığı izler görülüyor. Düşmanın yaptığı hem de İstanbul'un burnunun dibinde yaptığı bütün vahşeti size anlatabilseydim, uzaktaki zavallı Müslümanların başına neler geldiğini anlardınız. Ama kinimiz kuvvetleniyor. İntikam, intikam, intikam. Başka kelime yok. Almanya'ya. İstanbul halkının içinde bulunduğu ruh haline gelince. Teğmen Selahattin, dönemin subaylarından. 3 aya yakın bir zamandan beri Kağıthane Çağlayan Köşkü'nde subaydım. Erleri yetiştiriyorduk. 6 Mayıs 1913 günü Hızır İlyas'tı. İran'ın ve Doğu'nun bahar bayramı. Öteden beri Osmanlı İmparatorluğu kentleri de Hızır İlyas günü kırlara çıkmak, kuzu ve helva götürüp eğlenmek adetti. O tarihlerde de İstanbul'un yoksul ve zengin halkının eğlence yeri Kağıthane'ydi. Bunu bilirdim. Ama o güne kadar Hızır İlyas günü görmemiştim. Akşamdan emir verdiler, ertesi gün Kağıthane inzibatını bizim tabur sağlayacaktı. Kağıthane'deki Çağlayan Köşkü 1722'de Nevşehirli İbrahim Paşa tarafından 60 günde yaptırılmış. Haliç ve Kağıthane dünyanın sayılı eğlence yerlerinden biri haline getirilmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküntü devirlerinde Kağıthane'de zevk ve sefa alemleri yapılırdı. Şimdi 1913'te düşman İstanbul'a 80 kilometre mesafedeydi. 1722'den bu yana Tuna'dan Çatalca'ya kadar çekilmiştik. Ama alem devam ediyordu. Sabahtan yanıma aldığım askerlerle saraydan çıkıp çevreyi dolaşmaya başladığım zaman şaşmıştım. Ortalık yavaş yavaş mahşer gibi kalabalıklaşıyordu. Binlerce insan çayırlara yayılmıştı. Hakikaten görülecek şeydi. Davul, zurna, keman, ud, laterna, şarkı, içki, satıcı sesleri, hokkabazlar, araba, eşek, at. Özetle mahşeri andıran bir hayuhuy sürer giderken Çatalca'daki Bulgar topları da bu eğlenceyi kutluyormuş gibi patlıyordu. Bir ibret levhasıydı. Avrupa kıtasındaki bütün topraklarını kaybetmiş ve 3 milyonluk Türk kitlesini düşman elinde bırakmış bir halk düşman topunun sesleri altında eğleniyordu. Top seslerinin giderek azalmaya başladığı günlerde iki önemli gelişme yaşanır. İlki İstanbul'dan imparatorluğa başkentlik yapmış Edirne gibi tarihi bir şehri Bulgarlara terk eden iddiatçı hükümet aynı zamanda büyük bir iç kargaşa ve huzursuzluğun kucağındadır. Siyasi mücadele yeniden başlamış ve iddiatçı karşıtı yeni bir ihtilal hareketi belirmiştir. Önlem alan iddiatçılar, Çatalca'daki subayların da içinde yer aldığı bir grup tarafından kendilerine karşı yapılması planlanan bu karşı darbeyi engellerler. Ancak siyasi mücadele yine de durulmaz. Yılmaz Öztuna, günümüz yazarlarından. 11 Haziran 1913 sabahı Başbakan Mahmut Şevket Paşa, şimdi üniversite merkez binası olan Harbiye Nezaretinden çıktı. Otomobille hükümet toplantısına başkanlık etmek üzere Baba Ali'ye geliyordu. Otomobili divan yolunda bir cenazeye rastlayıp durdu. Burada bir otomobil içinde bekleyen 8 suikastçı tabanca ile ateşe başladılar. Yüzbaşı Kamil'in planladığı ve Kör Ziya, Nazmi, Teğmen Ali, Bahriye Yüzbaşılarından Tevfik'in de katıldığı bu suikasta bir zamanların ünlü sıkı yönetim komutanı, henüz 5 aylık Başbakan Mahmut Şevket Paşa 5 kurşun yemiş ve 1 saat sonra da ölmüştür. Başbakan Mahmut Şevket Paşa'nın katledilmesi sonrasında Kurmay Albay Cemal Bey'in sıkı yönetim idaresinde bütün muhalefetin sindirilmesinin de katkılarıyla iddiatçılar meşrutiyetin ilanından bu yana ilk defa resmen de iktidar olurlar. Kendi içlerinden Said Halim Paşa başbakandır, Talat Bey de İçişleri Bakanı. Üsteğmen Rahmi Apak, dönemin subaylarından. Haziran 1913'te Başbakan Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinden sonra İstanbul'da geniş şekilde tevkifler yapıldı ve 20 kadar suçlu Beyazıt Meydanı'nda asıldı. Bunların arasında Osmanlı hanedanına damatlık eden Salih Paşa adında birisi de vardı. Sınıf arkadaşlarımdan Samsunlu Osman idam ekibi içinde çalışmıştı. Bana şöyle anlattı. Suçluların hepsini aynı zamanda ve aynı dakikada asmak mümkün olmadığı için asılmakta geri kalanlar diğerlerinin asılmasını seyretmeye tahammül edemiyorlardı. Bazıları ceplerindeki paraları vererek asılma sırasının öne alınması için yalvarıyorlardı. Bu arada Salih Paşa da kendisini çok bekletmemekliğim için ve derhal asmaklığım için bana altın saatini hediye etti. İkinci önemli gelişme çok uzaklarda yaşanmıştır. Bir türlü durulmayan Balkanlarda. Kazandıkları toprakları pay edemeyen Bulgarlar, Sırplar ve Yunanlar arasında çıkan anlaşmazlık, Romanya'nın da katılımıyla bu defa kendi aralarındaki yeni bir harbe dönüşünce Bulgaristan dört bir yandan saldırıya uğramıştır. Balkan devletlerinin birbirine düşmesi ve peşinden Bulgarların cephe değiştirmiş olması nedenleriyle iddiatçılar için Edirne'nin geri alınması şansı yeniden doğmuştur. Zaten önceki hükümet darbesini de bu gerekçeyle yapmışlardır. Fakat Başbakan Said Halim Paşa idaresindeki hükümette bile herkes aynı fikirde değildir. Barış anlaşması yeni imzalanmıştır. Büyük devletlerin tepkisinden çekinilmektedir. Kılıç artığı bir ordu ile Edirne'yi kurtarmaya kalkmak çok tehlikeli bir maceradır. Çünkü İngiltere Başbakanı haçın girdiği yere artık hilal giremez tehdidindedir ve yapılan anlaşmayı Türk hükümetinin bozması çok daha vahim sonuçlara sebep olabilecektir. Kurmay Binbaşı Ali İhsan Sabis, dönemin subaylarından. Daha bu teşebbüs henüz bir fikir ve tasavvur halindeyken haber alan İngilizler, Türkler Edirne'yi geri almaya kalkarlarsa bulacakları ceza pek şiddetli olacak, belki İstanbul'u bile kaybedeceklerdir dedi. Ve bu mealde Baba Ali'ye şiddetli bir nota verdi. Fransızlar da İngilizlerin bu fikirlerini iştirak ederek itirazlarını bir nota ile bildirdiler. Yalnız Ruslar ses çıkarmamışlardı. O da Edirne'nin Bulgarların elinde değil Türklerin elinde kalmasını kendi menfaatlerine uygun görmelerinden ileri geliyordu. Boğazlar mıntıkasını kendi tabii mirasları gibi gördüklerinden dolayı bu mıntıkayı ele geçirdikleri zaman Edirne'nin de Türklerden alınması kolay olacaktı. Birçoklarının ve özellikle İngiltere'nin tehditlerine rağmen Yarbay Enver Bey ve birçok genç subay gönüllü birlikler oluşturarak harekete geçerler. Fırsattan istifade edilerek başlatılan saldırılar sonucu bazı topraklarla birlikte Temmuz 1913'te Kırklareli ve Edirne geri alınır ve harp biter. Daha sonra yapılan anlaşmayla da Meriç Nehri Bulgaristan'la Türkiye arasında yeni ve son sınır olur. Her şey sona erdiğinde Hürriyet ve Trablusgarp kahramanı damat Enver Bey'e bir sıfat daha eklenecektir. Edirne Fatihi. Kurmay Yarbay Enver Bey, 2 Ağustos 1913. Ne olur bu güzel şehirde, yani Edirne'de, sizinle beraber bulunsaydık, beraberce buraya girseydik. Öyle isterdim ki hayvanımın tırnaklarının bastığı yerlere yüz süren, üzengilerimi öpen Edirne halkı, bütün bu hürmeti size göstersin. Çocuk gibi sevinçliyim. Bütün İslam dünyası bana hayran diye değil, kendimden memnun olduğum için. Bir gecede Edirne'ye girebilen tek kişi olduğum için. Şerefimizle ölmeye ya da insanca yaşamaya layık insanlar gibi yaşamaya karar verdik. 17 Ağustos 1913. Umarım Avrupa fethedilen memleketlerde şehit edilen zavallı Müslümanların çığlıklarını duyar ve onlara ibadet imkanı sağlar. Aylar süren kabus son ve küçük bir mutlulukla kapanmıştır. Ama Ege'de elde kalan sadece İmroz ve Bozcaada'dır. Meriç'ten ötesi ise artık bizim değildir. 1354'te Süleyman Paşa'nın iki sağlığa doldurduğu bir avuç kahramanla Gelibolu kıyılarında başlayan Avrupa yolculuğumuz Viyana'ya kadar sürmüş, 558 yıl sonra başladığı yere dönmüştür. General Boulanges, dönemin Fransa Savunma Bakanı. Türkler için tarihlerinin bir devresi kapanmışa benziyor. Bu millet kendi nefsine itimat duygusunu kaybetmiştir. Tarih böylesine yerleşmiş ve kökleşmiş bir devletin yıkıldığını bir daha kaydedecek. Stefan Lozan, dönemin gazetecilerinden. Bu hüküm Türk devleti bakımından benim düşüncelerime uygundu. Fakat Türk milleti bakımından hayır. Türkler devletlerinin kötü idaresinin bedelini bozgunlar silsilesi halinde öderlerken bile ümitsiz ve bitkin değildiler. Erkek, kadın, ihtiyar, çocuk, genç, yüz binlerce, evet yüz binlerce masum insanın haydutlaşmış insan kasapları tarafından boğazlandığına bile şahit olmuştum. Bozguna uğramış askerler arasında günler geçirmiştim. Hiçbirisine merhamet isteyen ve karşısındakine sığınan eziklik yoktu. Kaderin kendilerine reva gördüğü bu haksız sonu şikayet etmeden kabullenerek ölüyorlardı. O bozguna uğramış askerde korku değil, hayret vardı. Balkan Harbi Türk tarihinde benzeri bulunmayan büyük bir yenilgi olur. Yenilginin de ötesindedir, bir faciadır, bozgundur, ters yüz oluştur. Harpte kaybettiğimiz askerlerimizin sayısı 250 binden fazladır. Sadece kolera ve dizanteri yüzünden şehit düşen askerlerimizin sayısı 40 bin. Edirne ve Kırklareli tesadüflerle kurtarılmış, fakat en verimli, stratejik ve kültürel açıdan çok önemli 550 yıllık ikinci ana yurt Rumeli kaybedilmiş. Meriç'in doğusuna çekilmek zorunda kalınmıştır.